4 Mayıs 1771. İyi ki orada değilim sevgili dostum. Bu insan kalbi ne acayip ve anlaşılmaz bir şeymiş meğer. Seni böylesine severken, yanındayken, aldığın nefesi hissederken, şimdi ayrıldığıma nasıl da seviniyorum. Akıl bunu izah edebilir mi? Ama beni sevdiğini biliyorum. Bu yüzden gidişimi anlayışla karşılayacak ve bağışlayacaksın. Oradaki diğer bütün ilişkilerim sanki kader tarafından benim bu hassas yüreğimi iğnelemek için özellikle karşıma çıkarılmış değil miydi? Zavallı Leonore. Fakat yine de benim suçum yoktu. Kız kardeşinin o nazlı, şımarık çekiciliği ile gönlümü eğlendirirken, diğer yandan onun zavallı yüreğine böyle bir tutkunun yerleşeceği aklıma gelir miydi? Yine de masum sayılabilir miyim acaba? Onun duygularını ben alevlendirmedim mi? Aslında hiç gülünç olmadığı halde çoğu zaman bizi gülümseten o saf duygularını, abartısız heyecanları, dışa vurumlarından hoşlanmıyor muydum? Ben değil miydim? Ne garip kendinden yakınabilen insanlar ne anlaşılmazdır. Sevgili dostum, sana söz veriyorum, artık kendime çeki düzen vereceğim. Her zaman yaptığım gibi kederlerimi her zerresine varıncaya dek çekip durmayacağım ve geçmiş benim için anılarda kalacak. Evet dostum, kuşkusuz haklısın sen. Eğer insanlar sürekli geçmişteki acıları canlandırmak uğruna bu denli çaba harcayacaklarına, neden böyle olduklarını Tanrı bilir. Hallerinden memnun olsalar, kayıtsız bir şimdiye katlansalardı, çektikleri acı daha az olurdu. Anneme işlerini yoluna koyacağımı ve en yakın zamanda da ona bu konuda haber göndereceğimi iletmeni rica ediyorum. Teyzemle konuştum. Her şeyden önce anlatıldığı gibi hiç de kötü bir kadın olmadığını gördüm. Çok iyi kalpli, hareketli ve tez canlı bir kadın. Miras payı konusunda annemin şikayetlerini ona anlattım. O da bana kendi görüşünü aktardı. Mirasın geri kalanını ve hatta istediğimizden daha fazlasını nasıl verebileceğini açıkladı. Kısacası anneme her şeyi düzeleceğini söyle. Şu anda bu konuyla ilgili daha fazla yazmak istemiyorum sevgili dostum. Ancak bu küçük iş dolayısıyla şunu anladım. Dünyada karışıklıklara yol açan şeylerin belki de hile ve kurnazlıktan çok yanlış anlamalar ve tembellik sebep oluyor. En azından ilk ikisine daha seyrek rastlanıyor. Kendimi oldukça iyi hissediyorum burada. Böylesi tenha yerlerin dinginliğini hasta ruhum için bulunamaz bir şifa kaynağı oluyor. Her şeye canlılık veren baharın türlü güzellikleri benim kolayca ürperiveren yüreğimi coşturuyor. Her ağaç, her çalılık bir çiçek demeti adeta. Bu güzellik denizinde yüzmek, ondan doyasıya keyif alabilmek için insan kelebeğe dönüşmek istiyor. Kentin içine pek de hoş denemez. Fakat etrafındaki doğal güzelliğe paha biçilemez. Bu yüzden Kont M, sağlığında her biri değişik şekillerde yan yana sırılanarak dalgalanan ve aralarında güzel vadiler oluşturan tepelerin birine bir bahçe yaptırmış. Bahçede hiçbir gösteriş belirtisi yok. Daha ilk bakışta bahçe planını usta bir bahçıvanın değil, bu güzelliğin tadını çıkarmak isteyen duyarlı bir yüreğin çizdiği hissediliyor. Yıkılan odasında Kont'u düşünerek birçok göreler gözyaşı döktüm. Eskiden onun çok hoşlandığı bu yer, şimdi de benim en sevdiğim yer oldu. Yakında bahçe benim olacak. Birkaç günden beri bahçıvan bana dostça davranıyor ve varlığımdan ona bir zarar gelmeyeceğini de anladı elbette. 10 Mayıs. Tadını doya doya çıkardığım tatlı ilkbahar sabahlarını andıran bir sevinç ruhumu baştan sona sarıp sarmalıyor. Yalnızım. Sanki benim gibiler için yaratılmış bu yerde bulunmanın keyfini çıkarıyorum. O kadar mutluyum ki dostum. Dingin bir varoluş duygusuna öylesine gömülmüşüm ki yeteneklerim, sanatım bundan zarar görüyor. Şu sıralar değil resim yapmak, tek bir çizgi bile çizememem fakat yine de hiçbir zaman bugünlerde olduğum kadar büyük bir ressam olamadım. Vadimde sisler yükselir. Tepedeki güneş, ormanımın geçit vermez karanlığının yüzeyine vurduğunda ancak birkaç ışık bu derin, gizli mabede bir hırsız gibi girerken, şırıldayan derenin kenarında uzamış otların içinde yere uzanarak toprağa daha çok yaklaşınca topraktaki binlerce bitki türünü şaşkınlıkla izliyorum. Otlar arasındaki küçük alemin kaynaşmasını, küçük kurtların ve böceklerin bilinmeyen sayısız şekillerine yürekten yaklaştığımda bizi kendine uydurarak yaratmış olan büyük ve ucu bucağı belirsiz güce, sonsuz sevinçler içinde yaşamımızı devam ettiren sevgi kaynağının soluğuna yaklaşırım. Evet sevgili dostum, işte o zaman sonsuz sisler kaybolur ve gözlerimin önünde canlanır alemlerin iç yüzü. Gökyüzünü bir sevgilinin hayali gibi düşünürüm. İşte o zaman çoğu kez bir özlem duyuyorum ve şöyle haykırıyorum. Keşke bu hislerimi anlatabilseydim. İçimde çağlayıp taşan bu canlılığa bir kağıtta can verebilseydim. Ruhun sonsuz, yüce bir varlığın aynası olduğu gibi kağıt da ruhumun aynası olabilseydi. Fakat dostum, çırpınmak bir işe yaramıyor. İçimdeki bu hislerin ağırlığı beni yıkıyor. 12 Mayıs. Bilmem buralarda hercai periler mi kol geziyor, yoksa içimi sıcak, tanrısal bir hayal gücü mü doldurdu? Her şeyi cennete çeviriyor. Kentin kenarında bir pınar var. Melusine ve kız kardeşlerini tutsak eden o çeşme gibi ben de bu pınarın güzelliğine vuruldum. Küçük bir tepeden aşağı inince bir kemerin önüne gelirsin. İçeri girip 20 basamak indikten sonra mermer kayalıkların arasında kaynayan dünyanın en duru suyuna rastlarsın. Yukarıda burayı çevreleyen küçük duvar, dört bir yanı gölgeleyen yüksek ağaçlar, o serinlik, her şey öylesine çekici, o denli ürpertici ki. Bir saatçik bile olsa oraya oturmaya gitmediğim tek bir gün bile yok. Sonra kentin kızları su almaya gelirler oraya. Bir zamanlar bu önemsiz ama en gerekli işe kralların kızları bile anlayışla bakarlardı. Burada otururken düşüncelere dalar, atalarımızın çeşme başında nasıl karşılaştıklarını, ilk tanışıklığın heyecanını, sonra da evlenmelerini düşünürüm. Çeşme ve pınar başlarında her zaman iyilik perilerinin dolaşması belirir gözümün önünde. Bunları hissedemeyenler, yakıcı ve sıcak bir güneşin altında bir çeşmenin serinliğini hiç tatmamış olsalar gerek. 13 Mayıs. Sevgili dostum, kitaplarımı göndermeni isteyip istemediğimi soruyorsun. Tanrı aşkına, onları benden uzak tut. Benim artık yönetilmeye, cesaretlendirilmeye, coşmaya ihtiyacım yok. Bu yürek kendi kendine de yeterince kaynıyor. Bana şimdi ninni gerek. Onu da bol bol buluyorum. Homeros'ta. Kaç kez kaynayan kanımı Homeros okuyarak sakinleyebildim. Çünkü benimki gibi hoppa ve uçarı bir yürek görülmemiştir. Bunları sana mı söylüyorum dostum? Sen ki benim tehlikeli bir durgunluktan, coşkun bir sevince, tatlı bir hüzünden, azgın bir çarpıntıya düştüğümü görmek, senin sık sık katlanmak zorunda olduğun bir yük değil miydi? İşte bunun için kalbimi hasta bir çocukmuş gibi nazlandırıyorum ve beni sürüklediği şımarıklığa izin veriyorum. Fakat bunu kimselere anlatma. Çünkü bunu büyük bir suç, büyük bir günah gibi görenler yok değil. 15 Mayıs. Burada insanlar şimdiden beni tanımaya ve sevmeye başladılar. En çok seven de çocuklar. Önceleri yanlarına gidip kendilerine dostça bir şeyler sorduğumda bazıları onlarla alay etmek niyetinde olduğumu düşünüp bana oldukça kaba davranırdı. Ama ben buna hiç aldırmadım. Fakat daha önce enine boyuna düşündüğüm şey yine birden önüme çıkıverdi. Üst tabakadan olanlar hep kendileriyle halkın arasında soğuk bir mesafe bırakıyorlar. Onlara yanaşırlarsa kendilerinden bir şey yitireceklermiş gibi korkuyorlar. Bazı sığıntılar ve kötü niyetli şakacılar da var ki kendi büyüklüklerini zavallı halka daha yakından duyurmak için aralarında karışırlar. Biliyorum, hiç kimse birbirine benzemez ve hiçbir zaman da herkes aynı olmayacak. ama saygınlıklarını korumak için kendilerinin halktan uzak tutmaları gerektiğini düşünenler, en az düşmanın karşısında ölüm korkusuyla gizlenenler kadar yerilmeyi hak ederler kanısındayım. Geçen gün Pınar başına gittim. Bir hizmetçi kız merdivenin en alt basamağına oturmuş, çevresine bakıyordu. Testiyi başına koymaya yardım edecek bir arkadaşını bekliyordu. Aşağı indim ve ona baktım. "Size yardım etmemi ister misiniz genç bayan?" dedim. Yüzü kıpkırmızı oldu. "Yo, hayır efendim, size zahmet olmasın," dedi bana. "Hiç zahmet olmaz," dedim. Başının üzerindeki halkasını ayarladı ve ben de ona yardım ettim. Teşekkür etti ve merdivenleri çıkarak uzaklaştı. 17 Mayıs. Henüz bir çevre oluşturamadım ama birkaç iyi insanla tanıştım. Ben de insanları çeken şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Garip ama herkes beni seviyor. Yöre halkının arayıp sorduğu ve sevdiği bir adam. Onlarla az vakit geçirsem de ayrılmak beni üzüyor. Buranın insanları nasıl insanlar diye sorarsan her yerdekiler gibi derim. İnsanoğlu nereye gitsen hep aynı. Çoğu zamanının büyük kısmını karnını doyurmak için çalışmakla geçiriyor. Geri kalan birazcık boş zamanlarında da öyle sıkılıyor ki sıkıntıdan kurtulmak için türlü yollar arıyorlar. Ah, şu insanların kaderi. Bu yörenin insanları çok iyi insanlar sahiden. Bazen kendimi unutur, onlarla birlikte zevke dalarım. İnsanlar için hafızalarında zevk olarak kalan güzel bir sofrada tatlı bir sohbet, bir gezinti, hoş bir eğlenti ve buna benzer şeyler. Tüm bunlar da bana çok iyi geliyor. Yalnız istenmediği için körelen ve dikkatle korumak zorunda olduğum birçok kuvvetin içimde saklı bulunduğunu aklıma gelmemeli. Bu benim soluğumu kesecek gibi olur. Fakat yanlış anlaşılmak hepimizin kaderi. Yazık, gençliğimin biricik sevgilisi yok artık. Keşke onu hiç tanımamış olsaydım. Kendi kendime sen bir delisin diyorum. Artık hiçbir yerde bulunmayan bir şey arıyorsun. Fakat o sevgili işte bir zamanlar kollarımın arasındaydı. Kalbinin atışını duymuştum. Bu büyük varlığın yanında kendimi aşmış, yükselmiş gibiydim. Çünkü onun yanında gücümün sınırlarına kadar ulaşmış, hatta zorlamıştım. Ulu Tanrım, o zaman varlığımın harcanmamış, kullanılmamış tek bir gücü kalmış mıydı? Kalbimin bütün dünyayı kucaklayacak kadar büyük bir kudretini onun önünde göstermedim mi? Onunla olan konuşmalarımız en ince duygularla, bazen pek ileri giden ve hepsi de yaratıcı, iğneli nüktelerin devamlı bir dokunuşu değil miydi? Ya şimdi, benden biraz yaşlı olduğu için daha önce çöküp gitti. Onu, onun sağlam karakterini ve tanrısal sabrını hiç unutmayacağım. Birkaç gün evvel genç V'yi tanıdım. Mutlu bir yüzü var. Açık yürekli bir delikanlı. Akademiden yeni çıkmış. Pek bilgili görünmüyor ama herkesten daha çok bildiğini sanıyor. Anladığıma göre epeyce uğraşmış da bir şeyler öğrenebilmiş. Çok resim yaptığımı, Yunanca bildiğimi, bizde en çok rağbet gören iki şeyi duyunca bana geldi. Beethoven'dan Wood'a ve Pless'ten Winckelmann'a kadar bütün bildiklerini ortaya döktü. Sulzer teorisinin birinci kısmını sonuna kadar okuduğunu, eski eserler üzerindeki çalışmalara dair Heynen'den bir metne sahip olduğunu tekrar tekrar söyledi. Bense hemen konuyu değiştiriverdim. Burada iyi bir adam daha tanıdım. Prensin yargıcı. Temiz ve samimi bir insan. Onu 9 çocuğunun arasında görmek çok hoş oluyor. Hele büyük kızını anlata anlata bitiremiyorlar. Beni evine davet etti. İlk fırsatta onu ziyaret edeceğim. Buradan 1,5 saat uzakta prensin bir ar köşkünde oturuyor. Şehirde evinde oturmak sağlığına dokunduğu için karısının ölümünden sonra buraya taşınma izni almış. Bunun dışında bazı gülünç diyebileceğim insanlar da karşıma çıktı. Bunların her hali, hele dostlukları hiç çekilmiyor. Hoşça kal. Bu defa sana daha fazla haberler anlattım. Bu yüzden mektubun hoşuna gideceğinden eminim. 22 Mayıs. Hayatın bir rüyadan ibaret olduğunu düşünmüş bazıları. Bu duygu benim de peşimi bırakmıyor. İnsanın yaratıcı ve araştırıcı kuvvetinin dar bir çerçeve içine sıkıştırıldığını anlıyorum. Şu zavallı varlığımızı sürdürmekten başka hedefimiz yok. Salt ihtiyaçlarımızı gidermekle uğraşıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. İçimizin rahat ettiği zamanlardaki sakinlik boyun eğişten geliyor. Böylelikle zindanlarının duvarlarına güzel resimler, iç acıcı manzaralar çizen mahkumlara benziyoruz. Bunları düşündükçe sanki aklım duruyor. Wilhelm, kendi içime dönüyorum ve orada bir başka dünya buluyorum. Bu alemde hayat ve hareketten çok sezişler ve karanlık istekler var. Karşımda türlü türlü imgeler dolaşıyor. Bense gülümseyerek derin düşüncelere dalıyorum. Çocuklar ne istediklerini bilmezler. Bütün eğitimciler bunu söyler. Ama yetişkinler de bu dünyada çocuklar gibi sendeleyerek dolaşır. Onlar gibi nereden gelip nereye gittiklerini bilmezler. Gerçek ülkülere doğru koşmaz, bisküviler ve çöreklerle avunurlar. Kimse buna inanmak istemez. Ama gerçekten bunun kadar açık bir şey yoktur. Ne diyeceğini bildiğim için işte sana itiraf ediyorum. Bebeklerini sürükleyen, onları soyup giydiren, annelerinin pastaları sakladığı dolabın etrafında ağır ağır dolaşan bu pastalardan biraz elde edince de aç gözlükle yiyip "daha isterim" diye bağıran çocuklar gibi yaşayanlar en mutlu kişilerdir. Bunlar talihli yaratıklardır. Değersiz uğraşılan veya basit heveslerine büyük payeler veren, bunların insanlığın kurtuluşu ve iyiliği için yapılmış büyük fedakarlıklar gibi gösterenlere ne mutlu. Ne mutlu böyle olabilene. Alçak gönüllülükle her şeyin nereye varacağını anlayan, bahçesini cennete çevirmesini bilen mutlu insanlar, bir bahtsızın bile ağır bir yük altında yılmadan, nasıl yolundan dönmeden yürüdüğünü, herkesin hep birlikte güneş ışığını bir dakikacık daha görmeye çalıştığını fark eden kimse rahata ve mutluluğa erişmiştir. O da kendine göre bir dünya kurar. O da insan olduğu için mesuttur. Gücü sınırlı ise de yine de içinde tatlı bir hürriyet duygusu taşır. Bu duygu içinde istediği zaman aydınlığa kavuşabilir. 26 Mayıs. Beni iyi bilirsin. Beğendiğim bir yer bulursam orada bir kulübecik kurar, masrafsızca yaşarım. Burada da hoşuma giden bir yer buldum. Şehirden bir saat uzakta Weilheim denilen bir tepenin yamacında çok güzel bir yer. Köye giden patikadan çıkarken bütün vadi bir bakışta görülebiliyor. Yaşına göre hiç de becerikli görünmeyen bir meyhaneci kadın gelenlere şarap, bira, kahve veriyor. Evler, samanlıklar ve ambarlarla çevrili küçük kilise meydanını büyük dallarıyla gölgeleyen iki ıhlamur ağacı hepsinden de güzel. Bu kadar güzel ve huzur verici bir yer kolay kolay bulamazdım. Meyhaneden masamı ve iskemlemi buraya çıkartıyorum. Kahvemi içerken Homer'imi okuyorum. Bir gün öğleden sonra ıhlamurların altında ilk geldiğim zaman meydan pek tenhaydı. Anlaşılan herkes tarlasına gitmişti. Sadece 4 yaşlarında bir erkek çocuğu yerde oturmuş, 6 aylık başka bir çocuğu iki kolu arasında göğsüne bastırmıştı. Kendini sanki ona sandalye yapmıştı. Sessizce otururken kara gözleriyle etrafı dikkatlice araştırıyordu. Bu görüntü hoşuma gitti. Karşıda duran bir sabahın üstüne oturdum. Bu kardeşlik manzarasını büyük zevkle kağıt üstüne çizmeye başladım. Arkadaki çiti, bir samanlık kapısını, birkaç kırık araba tekerleğini ve daha görünen ne varsa resme kattım. Bir saat sonra kendimden bir şey katmadığım, salt olduğu gibi çizdiğim için güzel ve ilgi çekici bir resim meydana geldi. Bu, ileride sadece doğayı örnek almak konusundaki kararımı kuvvetlendirdi. Zenginliği sonsuz olan, büyük sanatkarları yetiştiren sadece o doğa. Toplumsal hayata dair İyi şeyler söylenebildiği gibi sanata dair de birçok şey söylenebilir. Sanat kurallarına göre yetişen bir insan hiçbir zaman yavan, yüzeysel ve değersiz eserler vermez. Bunun gibi kanun ve usulleri hayatını ölçü olarak seçen kimse de çekilmez bir komşu, kötü bir kişi olmaz. Buna karşın herkes ne derse desin, bütün kurallar tabiattan gelen gerçek duyguları ve tabiatın gerçek ifadesini boğar. Diyeceksin ki, çok ileri gidiyorsun. Kurallar sadece sınır çizer. Hızlı süren filizleri budar. Buna benzer başka şeyler söyleyeceğini tahmin ediyorum. Aziz dostum, sana bir örnek vereyim mi? Aşkı ele alalım. Bir genç kızın birine bağlanır. Bütün zamanını onun yanında geçirir. Ona tüm yüreğiyle bağlı olduğunu her an göstermek için bütün gücünü ve kudretini harcar. Dar kafalı biri, çevresinde de sözü dinlenen bir adam çıkar. Ona der ki, güzel delikanlı, sevmek insanlara hastır. Sen de insanca sevmelisin. Zamanını ikiye ayır. Bir kısmını işe, dinlenme zamanını da sevgiline ver. Gücünü hesapla. İhtiyacının ötesini iyice tart. Arta kalan zamanlarını da ona göre değerlendir. Ara sıra doğum ve isim günü gibi hallerde sevgiline bir hediye vermeyi sana yasaklamıyorum. Bu yolda yürüyen akla uygun, ölçülü bir gençtir. Bütün prenslere tavsiye ederim. Onu bir topluluğa soksunlar. Ama artık onun aşkı ölmüştür. Sanatçı ise sanatını kaybetmiştir. Dostlar, ilham dereleri neden böyle nadiren kabarıyor? Onun dalgaları neden arada bir coşuyor? Ruhlarımızı böyle seyrek sarsıyor. Neden biliyor musunuz aziz dostlarım? Çünkü o derenin iki tarafında da ağır başlı beyler otururlar. Bahçelerini, laleliklerini, bostanlarını sular basmasın diye setler yaparlar. Böylelikle de tehlikeyi önlerler.